Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Bu programda sizlerle beraber şöyle maziye doğru bir yolculuk yapacağız. Bakalım programımız bizi nerelere götürecek? Daha önceki programlarımızda zaman zaman Refik Halit Karay'ın hatıralarına yer veriyoruz. Refik Halit Karay vaktiyle gazetecilik, muharrirlik yapmış, romanlar, hikayeler yazmış bir edibimiz. Parlak kalemiyle Türkçeyi en güzel kullananlardan birisi olmasıyla meşhurdur. Aynı zamanda politikaya atılmış, mütareke devrinde posta ve telgraf nazırı olmuş, daha sonra sürgüne gönderilmiş, 150'liklerden olmuş ve uzun zaman yurt dışında yaşamış. Bu bakımdan renkli bir hayat hikayesi var. Mazide yaşananlara, geçmiş günlerin hatıralarına vukufuyla meşhur. Ondan dolayı Refik Halit Karay'ın Üç Nesil Üç Hayat adlı hatırat kitabından zaman zaman sizlere nakiller yapıyoruz. Müellif burada bir mevzuyu alıyor, o mevzuyu üç ayrı devirde mizahi bir üslupla işliyor. Sultan Aziz devrinde, Sultan Hamid devrinde ve şimdiki durum, 1940'lı yılları kastediyor tabii. Ve çarpıcı bir dili, parlak bir ifadesi var. Bu haftada Refik Halit Karay'dan bazı hatıralar nakletmek istiyoruz. Bu hafta seçtiğimiz konu hamam. Evet, hamam hatıraları. Geçmişte hamam adetleri nasıldı? İnsanlar hamama gider, nasıl gider, nasıl yıkanır? Bunları bize anlatıyor Refik Halit Karay. Bakalım nasıl tasvir ediyor? Evet, şimdi Sultan Aziz devrinde diye başlıyor Refik Halit Karay. Büyük konaklardan birinde, alt katta hamam dairesindeyiz. Buraya yazın serin, kışın soğuk, kocaman bir mermer avludan uzun tahtalara basılarak gidilir. Girdiğiniz yer evvela soyunulacak ve yıkandıktan sonra da silinecek, değiştire değiştire ter kurutup giyinilecek geniş fakat basıkça bir odadır. Fır dolayı sedirlerle çevrilmiştir. Hamama varmak için ortasındaki kapıyı kendinize doğru çekerek küçücük bir aralığa girmek ve karşınıza çıkan ikinci kapıyı itmek lazımdır. Kırmızı çuha kaplı ve iri başlı sarı çivilerle süslü bu çifte kapının hikmeti, girip çıkışlarda hamamı soğutmamak ve içeridekine soğuk hava duşu yaptırmamaktır. Soyunma odasında hamam günü bir halayık daima nöbet bekler, kulağı tetiktedir. Şayet yıkanmaya giren hanım veya bey tek başına ise sıcaktan düşer, bayılır, üzerine fenalık gelir korkusuyla ikide bir kapıyı vurur. bir şey istiyor musunuz diye sorar. İçeriden ses çıkmazsa hemen girip kontrol etmekle mükelleftir. Nöbetçi halayıkların yaşlılardan ve çirkinlerden seçildiğini zannetmeyin. Bilakis bu işe ayrılanlar taze ve güzel olanlarıdır. Hatta konağın genç beylerini onlar soyarlar, çıkmasını onlar verirler, onlar kurularlar, onlar silecek, değiştirir ve giyinmesine de onlar yardım ederler. Erkeklerin hamama ekseriye gece girdiklerinde unutmamak lazımdır. Bu vesileyle nikahlı ve hanım derecesine çıkan halayıklar çoktur. Yeri gelmişken söyleyelim, halayık cariye demektir. Bu halayıklar hamama giren beyefendinin kendi halayığıdır. Elbette ki onun nikahlı hanımı mesabesindedir. Bunu da unutmamak lazım. Hal böyle olunca aralarında kaç köşte cereyan etmeyecektir. Nüfuzlu ve zengin konaklarında hamamlar hiç sönmez. Bir derece aşağıdakilerinde haftada bir yanar. Lakin külhanı selamlık dairesinde bulunan ve ayvazlar tarafından, yani konağın hizmetkarları tarafından idare edilen bu hamamların sıcağı günlerce devam eder. Zaten ısınması için de bir gün evvelden yakılması ve çekilerle odun atılması lazımdır. Halayık ve hizmetçiler hamama geceleyin işler bitip herkes yattıktan, el etek çekildikten sonra cümbür cemaat girerler. Türkülerle, şarkılarla yıkanırlar. Hamam dairesi hem uzakta hem kubbeli ve tepe camlı olduğundan gürültü hiçbir tarafa aksetmez. Fakat bu kahya kadının insafına ve iznine de bağlı bir iştir. Yoksa çıt çıkarttırmaz. Konak hamamlarının kurnaları ve musluk taşları yekpare ve pek saltanatlıdır. Konak sahiplerinin hamam takımları ise son derece itinalı, sırma ve ipek işlemeli, sakız gibi beyaz, lavanta çiçeği kokulu ve kupkurudur. Tas gümüşten, nalınlar sedefli ve kadınların saçlarına bağlayacakları tülbent ya pul pul altınlar dizili yahut mercanla çevrilidir. Ayrıca misafirlere mahsus bir sürü yedek silecek bohçaları peştemalinden kesesine kadar hazır durur. Mamafi bunlar da derece derecedir. Önüne konulacak şahsın içtimai seviyesine göredir. Bu seviyeyi kahya kadın tayin eder ve bohçayı da gene o seviye itibarda tutularak ya bizzat kendisi götürür yahut iş zenci halayıya kadar düşer. Bu devirdeki çarşı ve sokak hamamlarına gelince, içinde bulunduğumuz sahneye karakteristik bir not ilave edecek olan şu türküyü dinleyelim. Hamamın kapısı vuruldu, içeri meclis kuruldu. Hamamda gördüm bir taze, elinde altın yelpaze. Eğlencesi nadir vesileler haricinde dört duvar arasına inhisar eden kadın için hamamın yalnız yıkanma bakımından değil, seyran, tenezzüh, topluluk, hatta bazen muhabbet itibariyle de mühim bir mevkii vardır. Hamam ustalarına, natırlarına, çingene çengelerine, ana baba koca mirası yedirmiş yüksek ve zengin sınıf hanımları çok yekün tutar. Yukarıdaki türkü, işte o zevkin hamam kubbelerinde yıllarca çınlayıp, nice senelerden sonra bizim kulaklarımıza kadar gelen güfte ve bestesidir. Türkünün ilk mısrağını dinlerken yumrukla vurulan bu tokmaksız tahta kapının güm güm akislerini duyar gibi oluyoruz. Sonra içerideki meclisin uğultusu da buna karışıyor. Elinde altın yelpaze, yüksek nalınlarını tıkırdatarak tepe camları buğulanmış dumanlı bir alemde salına salına giden ipek futalı yani peştemalli, saçları topuklarına kadar uzanan tazeyi de görüyoruz. İki ayı da çekerek zürafa ahenginde söylenen kelime, bit tabii uzun boyunu malum Afrika hayvanı ile münasebetli değildir. Zarif'in cem şeklinden alınmıştır ve telaffuzu değiştirilmiştir. O zümreye neden böyle denilmiştir? Herkesin, bilhassa aynı tarikat veya güruha mensup olmayanların anlayamayacakları bir hususi lehçe, bir argo kullanmalarından, göz süzerek, kaş oynatarak, İmalı imalı söz atarak konuşmalarından, zarafet satmalarından, bir de gene herkesinkine benzemeyen kıyafet farkları gösterip bazı alametler, işaretler taşımalarından. Zürafalar daha ziyade beyaz renkli elbiseler giyerler. Boyunlarına beyaz birer ipek mendil sararlar ve mendilin uçlarını muayyen şekilde bağlarlar, saçlarını da kısa keserler. Zürafanın düşkünü, beyazlar giyer kış günü sözü de, servetini yedirdikten sonra sefalete düşen ve kış mevsiminde sandık dibinde kalmış keten elbiselerle süslenen kadınlar için söylenmiştir. Mamafi, o ismi kendilerine veren gene kendileridir. Küçük ev hanımının çarşı hamamına gitmeden önce mühim ve büyük işleri vardır. Bu meyanda ve mevsim başlangıçlarında ev temizlikleri. Kadın tahtaları siler, camları ovar, çamaşırlarını yıkar, kurutur, ütüler, yorganlarını kaplar, sandıklarını yerleştirir, günlerce didinir, helak olur. Bütün bu çalışmanın sonunda kendisine vaat edilen mükafat ve zevk, oyalandığı teselli hamama gitmektir. Nihayet akşam yemeğini de hazırlayıp, sahanları mangalın saç kapağı üzerine aheste ateşe koyduktan sonra, bohçasını ahretliğin eline verir, çocuklarının elinden tutup, kirli, yorgun, bitkin bir halde öğle üstü kurnanın başına çöker. Akşama doğru dönüşte yüzü haşlanmış ıstakoz kızılığındadır. Cildi parıldamaktadır. Parmakları çamaşırdan çıkmış gibi yol yol olmuştur. Kireç beyazlığı kaplamıştır. Hatta Halep kiline, Edirne sabununa rağmen derisine tatsız, yavan bir nem kokusu, o pek karakteristik Alaturka hamam raihası işlemiştir. Çamaşırlarındaki lavanta çiçeğini ve zamanenin meşhur parfümü olan kırmızı lüben suyunu bile bastıran ve şimdi cilt mesamatından yani gözeneklerinden boyuna dışarıya yayılan bu koku bütün gece devam eder. Günlerce süren ve yorgunluk da temiz evde tertemiz yer yatağına uzanılıp serin çarşaflı yorganlara sarılarak deliksiz bir uyku ile giderilir. Hamama gidiş bir vakadır. Senede 8-10 kere başa gelen bir vaka. Bunun haricinde ancak şer'i lüzumlarla gusülhaneye başvurulur. Gusülhane bir dolaptaki, bir odanın dolabındaki veya yükün altında çinkok kapatılarak ve dışarıya suların akması için tenekeden boru uzatılarak iğreti yapılmış karanlık dar bir yıkanma yeridir. Kışın içeriye mangal da konur ve bu yüzden kömür vurarak bayılanlarla ölenlere rastlanırdı. Ayrıca zemherirde, o muhafazasız yerde uzun saçları temizlemek gayretiyle fazla durup kendisini üşütenler ve zatüreye tutulanlar da pek çok idi.
Aman aman dur beni, ben yardım almam. Aman aman, sen kimlere yar oldun bana?
Evet, şimdi geldik Sultan Hamit devrine. Bu devirde konak hamamları azalmıştır. Bu adeti muhafazaya çalışanların evlerinde de eski debdebesini kaybetmiştir. Artık sokak hamamlarına vakitleri, halleri yerinde olanlar da rağbet gösteriyor. Bunlar bohçalarını daha evvelden hamama gönderirler, yerlerini ayırttırırlar, kurnalarını tutarlar. Kurna tutmak demek, bir veya birkaç kurnayı sırf kendisine tahsis etmek demektir. Zira kadın hamamlarında kurna tutmadan yıkananlar, yani buldukları umumi kurnalarda ya sıra beklemek, yahut suyunu bir arada kullanmak suretiyle, bazen kavga dövüş, itişe kakışa yıkananlar da vardır. Ustaya yıkanmak, o hamamın gedikli kadın tellakına saçını yıkatmak manasına gelir. Hamam kapatmak, bir günlük iradını yani gelirini ödeyerek hamamı inhisarına almak demektir. Saçların uzun olduğu bu devirde ustanın önüne oturma işi hem yıkayan hem de yıkatan için hayli yorucudur. Kadınlar erkeklerin yaptıkları gibi iri tas ve lif kullanmazlar. Yumuşacık sabun beziyle iktifa ederler. Keseleri de kıldan örme değildir. El tezgahında dokunmuş yarı sert bezdendir. Kadınlar için göğüslerini teşhir etmek çok ayıptır. Bellerine sardıkları peştemalin bir ucunu omuzlarından atarak üstlerini de kapatırlar. Hatta yıkanırken genç kızlar yüzlerini de duvara çevirir ve gizlenmeye çalışırlar. Efendim, hamam ziyaretleri de yine bu devirde sönmeye yüz tutmuştur. Sultan Aziz zamanında ve daha evvelleri hamam kapatılarak çengi kolu getirilir, büyük davetler tertip edilirdi. Şimdi bu adet turşu lapası, pekmezli tahin gibi hamamda yenilmesine alışılmış birkaç türlü hazmı ağır yemek götürerek göbek taşında ve herkesin gözü önünde yemek mesabesine inmiştir. Zaten doktorların sıhhate zararlı gördükleri o münasebetsizlik de son devirlerde ortadan kalkmıştır. Bakımsızlıktan göçen konak hamamlarının yerine artık yeni usul odunlu, şohbenli, ısınır, küçücük ve sevimsiz hamamlar alıyor. Bunlar daha ekonomiktir, yakması kolaydır. Fakat ne yerdeki mermer ne duvarlar ısınabildiğinden insan hangi tarafa temas etse ürperme geçirmektedir. Yaşlıca hanımlar, hatta erkekler o hamamlardan zevk alamıyorlar. Eski konak ve çarşı hamamlarının kemiklerine kadar işleyen buğulu sıcağını arıyorlar ve kaçamak yapıyorlar. Bu yeni hamamlarda ipi çekince suyu boşanan tavana gömülü depolu duşlar vardı. Sultan Hamit devrinde hamam hususunda da bir deformasyon vardır. Meşrutiyet bunu her şeyde olduğu gibi yüzüstü bırakmıştır. Bir adım daha geriye götürmüştür. Eskiyi de ihya edememiştir. Evet, geldik şimdiki duruma. Banyo saltanatı. Ağızlarda en çok dolaşan kelime odur, banyo. lisan bilmeyen bir ecnebi, sokaklarda ve nakil vasıtalarında kulağına bir teviye çarpan bu kelimenin manasını muhakkak surette öğrenmek merakına düşer. Banyo, acaba ne demek? Ev, apartman gezenler içeriye girer girmez hemen banyo dairesine koşuyorlar. Ya yüz ekşitiyorlar yahut el çırpıyorlar, fena veya iyi oluşuna göre. Banyo, Sultanahmet devrinde kum sancılarına tutulanların tedavisiyle ve yeni doğmuş çocukların yıkanma modasıyla başlamıştır. Hatta bidayette çinko banyolar bile memlekette o kadar azdı ki sancılananları, mesela paşa hazretlerini, kulplarından tutarak çamaşırlıktan yatak odasına çıkarılan büyük kazana sokarlardı. Ve odun isine sürünmesin diye kazanı da havlulara sararlardı. Şurasını da kaydedelim ki eski konak hamamlarının bazısında mermerden yapılmış bir geniş banyo bulunurdu ama kullanılmazdı. Meşrutiyetten sonra ev hamamlarına banyo yerleştirenler oldu. Küveti kastediyor yani. Şimdi mutfaksız apartmana tahammül edilebilir fakat banyosu olmayana ayak atılamaz. Yeni nesil o kadar su seviyor, sudan zevk ve gıda alıyor ki adeta ona iki su bir ekmek yerine geçiyor denilebilir. Fakat banyo hamam sayılmaz. Banyo teşkilatını Gart'ten olduğu gibi alacağımıza, dünyaya şöhretini yaymış Türk hamamı sisteminin küçültülerek ve modernleştirilerek apartmanlara sığdırılması mümkün olamaz mıydı? Halkın çoğu hala banyoların üstüne bir tahta tezgah veya tezgaha kurna vazifesi gören bir leğen koyarak alaturka yıkanmayı tercih etmektedir. Hiç de rahat olmamakla beraber eski görenek, ben de o tuhaf vaziyete düşenlerden ve her tarafı çinilerle, aynalarla, krome musluklarla, nikel borularla pırıl pırıl yanan modern hamamdaki banyoya bir Çinli gibi bağdaş kurup güçlükle yıkananlardan biriyim.
Thank you.
Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya yeni bir Hatıralar programında ve başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.